İrşat ve ibret için dikkat çeken noktalar. Tebliğde esas, davete en yakınlarından başlamak ve giderek halkayı genişletmektir. Ancak her zaman insanın yakınları onunla aynı duyguları, aynı kanaatleri ve inançları paylaşmayabilirler. Çok defa onların hasımlıkları daha şiddetli, daha gönül kırıcı olabilir. Bunun en açık misallerinden biri herhalde Allah Resulü'nün öz amcası Ebu Leheb'in tavrıyla amcasının oğlu, çocukluk ve gençlik arkadaşı, süt kardeşi Ebu Süfyan'ın İslam'a düşmanlığı ve batıl uğruna verdikleri mücadeledir. Hayattan ümit kesilmediği sürece tevbe kapısı açıktır. İslam kendisinden öncekileri siler, temizler. Bu kul için ayrı bir lütuf ve nimettir. Tebliğin karşısında kim durursa dursun, kim hak davaya set çekmeye çalışırsa çalışsın, hak dava eline düşen azim ve şevkle inandığı yolda yürümeyi başarmak ve onu başka gönüllere taşımak için gayret etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisidir. Hatemül Enbiya'dır. Habibullah, Halilullah, iki cihan güneşidir. İnsanların en hayırlısıdır. Ancak kuldur, beşerdir. Açlık duyar, yemek yer, su içer, yol yürür, sevinir, üzülür, gözü yaşarır, gönlü de kırılır. Ancak o daima ölçülüdür, mütevazıdır, affedicidir. Gerçek tevazu ve affedicilik, hakim durumda olan, güç ve imkan sahibi insanların gönülden gelen tevazusu ve affediciliğidir. Zafer, Allah'ın nusretiyledir. Elbette ki zafere ulaşmak için gereken bütün tedbirler alınmalı, ordu madden ve manen cihada hazırlanılmalıdır. Ancak cihadı sadece maddi sebeplere bağlamak ve maddi üstünlüğü zafer için yeterli sanmak, Allah'ın yardımını unutmak, ona güvenip ona dayanmakta gafil davranmak büyük bir aldanıştır ve tarih bunun misalleriyle doludur. Bedir gazvesi ile Huneyn gazvesinin mukayesesi bizlere nice ibretli sahneler sunacaktır. Hak davaya gönülden bağlanış, en iyi ifadesini zor anlarda bulur. Zor ve fedakarlık isteyen anların yiğitleri, gerçek yiğitlerdir. Ömrün sonu asıl itibar edilen andır. Her mümin hayırlı bir son murad etmeli, bunun için gayret etmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mekke harem sınırlarının hemen dışından da ihrama girerek umre yapmıştır. Bu, onun hayat boyu ihrama girdiği 4 umreden biridir. Hıl bölgesinden ihrama girerek yaptığı tek umre, bu umredir. Birkaç kelime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası, Haris'in oğlu Ebu Süfyan'ı daha önceden tanıyor muydunuz? Hakkında bildiğiniz var mıydı? Bilemiyorum. Ancak onu yad eden bu satırlardan sonra mutlaka tanınması gerektiği, onun hayatının ve yaşadıklarının farklı bir ibret levhası olduğu kanaatini benimle paylaştığınıza inanıyorum. Onun yaşadıklarının bize hatırlattığı birkaç noktayı vurgulamanın bu ibretli tabloyu tamamlayacağını zannediyorum. Yakınlara tebliğ ve gönül kırıklığı. Bir insanın yakınlarının hayrını istemesi, tehlikelerden önce onları haberdar etmesi, müjde verilmek istendiğinde önce onların kapısını çalması, yardıma ihtiyaç duyulduğunda önce onlara koşması, sevinçlerini, acılarını paylaşmak için onların yanında olmayı tercih etmesi fıtridir, tabiidir. İslam bunun için sıla-i rahime değer verir ve akrabalık bağlarının korunmasını ısrarla emreder. Tevhid inancını kaybetmiş, dalaletin karanlıklarında uçuruma doğru ilerleyen bir milletin ikazına önce yakınlardan başlanılması da en doğru olandır. Onlar, ikaz edenin ahlakını, iyi niyetini daha yakından bilirler, sahiplenince de daha fedakarca sahiplenirler. Ancak karşı tavır alınca da daha insafsız, daha acı tavırlı olurlar. Onların karşı safta yer alışı daha gönül kırıcı, daha zarar vericidir. İslam nuru Hira Dağı'nda doğunca, Allah Resulüne risalet görevi verilince ve "Ey örtüsüne bürünen, kalk ve insanları hakka uyandır." Müddessir 74. Vahiy ile duyurması emredilince gizli tebliği başladı. Allah Resulü'nün bu devrede yakın akrabasından ziyade kendisine yakınlık duyduklarına yöneldiğini, tebliğini kendisinin doğruluğuna, samimiyetine gönülden inanacağı kanaati taşıdıklarına yönelttiğini görüyoruz. Zeki ve olgun, vefalı zevcesi Hazreti Hatice, yanlarına alıp yetiştirdiği ve henüz çocukluk devresinin son basamaklarında olan Hazreti Ali, yanında filizlenen azatlısı Zeyd İbni Harise, sadık dostu Ebu Bekir, onun ilk duygularını paylaşan, ona ilk iman eden, hak davaya ilk gönül verenler oluyorlardı. Bu da bir başka yakından başlayış üslubuydu. Gizli davet 3 yıl devam etti. Bu yıllarda Hazreti Ebu Bekir'in iman saflarına yeni gönüllerin katılması için gayreti, fedakarlığı, hayranlık uyandıracak derecedeydi. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir emrin muhatabı oldu. Yakın akrabanı hakka uyandır. Onlara hak yolu tebliğ et. Sana inanan ve tabi olan müminlere şefkat kanatlarını indir. Eğer sana karşı gelirlerse onlara ben sizin yaptıklarınızdan beriyim de. Aziz ve rahim olan Allah'a dayan. O seni her halinde kalktığında, Allah huzuruna durduğunda, Allah için secde edenler arasında dolaştığında, onlarla kaynaştığında seni görendir. O her şeyi her yönüyle en iyi duyan ve bilendir. Şuara 214-220. Bu açık davet emriydi. Davete Allah Resulü'nün kendi yakınlarından başlaması emrediliyordu. Alacakları tavır ne olursa olsun, ilk onlar hakka çağrılmalıydı ve giderek halkanın genişletilmesiydi. Bazen çok uzakların yakınlara geldiği ve en yakın akrabadan daha yakın olduğu, insanın gönlünde farklı bir yer edindiği bir gerçektir. Ancak hayra davet, yardımlaşmak ve dayanışmak için akrabadan başlanılması daima doğru olandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, risalet görevini ilan için Safa Tepesi üzerine çıkmış, bütün gücüyle nida ederek insanları çevresine toplamıştı. Sonra söze şöyle bir giriş yapmıştı. Sizlere şu dağın arka vadisinde düşman süvari birliği var. Size bakın ne yapacak desem bana inanır mıydınız? Evet dediler. Biz senin yalan söylediğini hiç duymadık. Allah Resulü onlardan bu cevabı alacağını biliyordu. Gerçek buydu ve o, kendisini tanıyan herkesin gözünde, o Muhammedül Emin idi. Sözlerine devam etti. Ben çok şiddetli bir azabın öncesinden sizleri uyarmak için gönderilen bir haberciyim. Bu, nübüvvet haberiydi. Onun bu haberinin gönüllerde nasıl bir rüzgar estirdiğini bilemiyoruz. Çünkü yükselen bir ses duyguları bastırmış, acı bir hatıra olarak tarihe de o geçmişti. Bu, Resulullah'ın amcası Ebu Leheb'in sesiydi. Helak olup hüsran yaşayasın, bizi bunun için mi buraya topladın? amcasının bu sözlerinin yardım ve desteğe en çok ihtiyaç duyduğu bir anda, Resulullah'ın kalbinde derin izler bıraktığı açıktır. Çünkü çok geçmeden Tebbet suresi nazil oluyor, Resulullah teselli ediliyor, helaka, hüsrana uğrayanın Ebu Leheb olacağı haber veriliyordu. Öyle de oluyordu. Büyük amcası Haris'in oğlu olan Ebu Süfyan da ne yazık ki amcası Ebu Leheb'in tarafında yer alanlardan olmuş, nice saldırının, nice zulmün kaynağı olarak Resulullah'ın gönlünü yaralamıştı. Onun söz ve davranışlarının Allah Resulü'nün kalbinde ne kadar derin iz bıraktığı, zalimler safında yer alışına duyduğu pişmanlık, bütün kalbini sarıp da Resulullah'ın kapısını çaldığı anda belli olmuştu. Yakınlarının münkirler ve zalimler safında yer alışı ne kadar gönül yaralayıcı oluyorsa, hak dava ve adaletin yanında yer alışı da o derece sevinç vesilesidir. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşu büyük sevinç dalgalarına dönüşmüştü. Yıllar sonra Müslüman olan ve geçmiş yılları telafi etmek istercesine fedakarlıklar sergileyen Ebu Süfyan'a Allah Resulü'nün "Ümid ederim ki Hamza'nın halefi olur, onun yerini tutarsın." buyuruşu gönlünde bu sevincin varlığının en açık delillerinden değil midir? Bir mümin için yakınların hakka ve hayra hizmeti, başkalarının hizmetinden gönle daha sevimli, zulmü ve şirretliği başkalarınınkinden daha çirkindir. Kalpte açtığı yaralar, başkalarının açtığından daha derin, kapanması daha zordur. Zafer, Allah'ın nusreti iledir. Bedir, Uhud, Hendek, Yemame, Kadisiye, Yermuk ve daha birçok savaşta Müslümanların sayısı düşmandan kat kat azdı. Zırh, silah, binek ve diğer donanım olarak da kıyaslanmayacak kadar zayıftı. Zafer hep İslam'ın oldu. Resulullah'ın Mekke'den hicret için ayrılışını düşününüz. Sonra geri dönüşünü. Kendisini ve ona inananları öz yurdundan çıkaran, bütün mal varlıklarına el koyan Kureyşliler şimdi çaresiz teslim oluyor, onun merhametine sığınıyorlardı. Zafer onundu, hakka inanan, uğruna fedakarlıklar sergileyen müminlerindi. Tarih boyunca da hep böyle oldu. İman nuruyla bozkırlarda at koşturanlar, dağlar, beller aşanlar, düşman karşısında Allah'ın emrettiği gibi birbirine kenetlenip, bünyanı marsus olanlar, Allah'a güvenip dayananlar, ona kullukta şeref ve izzet bulanlar, ahiret gününe ve ebedi saadete şehitlik rütbesinin yüceliğine inananlar, zaferden zafere koşmuş, cihat meydanlarını tekbir sesleriyle çınlatmışlardır. Bu duygu ne zaman zayıflamış, ne zaman sayı çokluğuna, silah fazlalığına güvenilir olmuş veya kalplerdeki iman zayıflamışsa, gerçek değerlerden kopulmuşsa acılar ve kayıplar yaşanmıştır. Osmanlıların kuruluş ve yükselme devresiyle gerileme yılları arasında yapılan savaşların mukayesesi de bunun nice numunelerini gözler önüne serecektir. Silahların çılgınlık derecesinde çoğaldığı ve farklılaştığı günümüzde de aynı kaide geçerlidir. Hiçbir silah iman dolu ve birbirine kenetlenmiş yüreklerden daha güçlü değildir. Huneyn gazvesi de çokluğa güvenle Allah'a güvenip Resulullah'ın çevresinde kenetlenmenin farkını ortaya koyan bir ibret levhasıdır. Bedir gazvesinde Allah'ın müminlere nusreti, meleklerin yardımı ayetle sabittir. Bu yardım niçin oldu diye sorulacak olsa ilk akla gelen cevap herhalde şöyle olmalıdır. 300 civarında yiğidin Allah'a güvenerek 1000 savaşçıyla savaşı göze aldıkları için zırhlarını giymiş, kılıçlarını kuşanmış, bütün savaş donanımlarını tamamlamış bir orduya karşı hafif silahlarla karşı durmayı, Allah için geri adım atmama azmini taşıdıkları için, Allah yoluna can koydukları için, Bedir gazvesi ibret sahneleriyle birlikte gözlerde canlandırılmalı, her safhası üzerinde durup ciddi bir değerlendirme yapılmalıdır. Biz burada sadece Abdullah İbni Mesud'dan gelen ve bu aziz sahabiyi imrendiren bir hatırayı yad edeceğiz. O anlatıyor. Miktat İbni Esved'in bir haline şahit oldum. Eğer onun yaptığını yapan ben olsaydım, yapılanın karşılığı olarak takdir edilecek bütün dünyalıklardan daha çok bunu arzu ederdim. Resulullah'ın yanına geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gazvesi günü müşriklere beddua ediyordu. Ya Resulallah, biz sana İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturur bekleriz. Maide 24. Demeyeceğiz. Ya Resulallah, yürü, biz de seninle yürüyeceğiz. Sağında savaşacağız, solunda savaşacağız, önünde arkanda çarpışacağız, dedi. Allah Resulünü gördüm, yüzü aydınlanmış, duyduğu sözler onu sevindirmişti. Bu sözler gerçekten sevinecek sözlerdi. İnanan, güvenen, inandığı dava için ortaya canını koyan gönülden kaynaklanıyor, aynı duyguları taşıyan diğer gönüllere tercüman oluyordu. Abdullah İbni Mesud ne kadar içten bir duyguyla bu sözleri söyleyen insan olmayı arzu ediyordu. Onunla aynı duyguları taşıyan kim bilir daha niceleri vardı. Öyle de oldu. Cihat meydanını hakkıyla doldurmuşlar, yiğitler Bedir'de fırtınalar estirmişlerdi. Böyle olunca da Allah'ın nusreti tecelli ediyordu. Bu durum her cihat meydanında böyledir. Allah'ın nusreti kalplerdeki niyetlere, gönüllerdeki duygulara bağlıdır. Zafer de nusret-i ilahiyeye. Kalpler Allah'a yöneldikçe mümin gönüller ismi celali yüceltmek için birbirine kenetlenip el ele verdikçe azim, cesaret ve Allah'a güven yürekleri doldurdukça daha nice zaferlere ulaşacaktır. Sözün tesiri. Rabbimizin üzerimizdeki lütuflarının sayılamayacak kadar çok olduğu bilinen bir gerçektir. Çoğunun kadrinin bilinmediği de bir başka gerçektir. Belki de bunların en az dikkat çekilenlerinden biri de insanın duyduğu, düşünce ve bilgileri ifade kalıbına dökmek kabiliyetidir. Sözlü olanı ayrı bir nimet, yazıya döküleni ayrı bir nimettir. Rabbimizin kalem ve kelamın gönle gelen ifadeleri hizaya dizdiği satır üzerine yeminini, üzerinde derin düşünülmesi gereken bir yemindir. Nitekim ilk vahyedilen ve yaratan Rabbinin adıyla oku emrini takip eden ayetlerdeki o ki kalemle öğretti insana bilmediklerini vurgusu da ibretli bir dikkat çekiştir. Harflerin yan yana gelip dizilerek meydana getirdiği kelimeler, kelimelerin yan yana gelerek meydana getirdiği cümleler üzerinde düşününüz. Tarih boyunca nelere sebep olduğunu, hangi bilgileri, hangi duygu ve düşünceleri nesilden nesile taşıdığını, neler yapıp neler yıktığını zihninizde canlandırınız. Bazen şiir kalıplarına dökülüp pınarların şırıltıları gibi mısralarda şırıldadığını, bazen savaş meydanlarında top gibi gürlediğini, bazen dostun dudaklarından dökülüp sevince tercüman, acılara merhem olduğunu, bazen düşmanın dilinde zehire, rezilin dilinde çirkefe dönüştüğünü tasavvur ediniz. Sözün tesiri sayfalara kolay kolay sığmayacak kadar geniş, üzerine dolu dolu bir kitap yazacak kadar değerli, binlerce farklı misalle besleyecek kadar hayatla iç içe olan bir fikir ve bilgi paylaşma meydanıdır. Bu birkaç satır, bu meydanın enginliğini zihninizde canlandırabilmek, ufuklarının buğulu derinliğini hissettirebilmek içindi. Ebu Süfyan'ın hayat akışı içinde dile getirmek istediğimizse, Hazreti Ali'nin ona öğrettiği sözün tesirine dikkat çekmek arzusudur. Bu sözler Allah Resulü'nün kırgın gönlüne merhem olmuş, kapıları o açmıştı. Allah Resulü'nün huzuruna önden var, yüzüne doğru ilerle. Huzuruna vardığında ona Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf'a söylediğini söyle, diyordu. Sonra ona ilahi kelamda yer alan bu hata itirafını öğretiyordu. Allah'a yemin olsun ki Allah seni bize tercih etmiş, seni üstün ve faziletli kılmıştı. Biz bilemedik, anlayamadık, kesinlikle hata ettik. Bu işlenilen cahilliğin, sürdürülen haset ve inadın manasızlığının itirafıydı. Ali radıyallahu anh, Efendimizin Yusuf aleyhisselamdan geri kalmayacağını, dudaklarından onun affedici kelimelerinin döküleceğini biliyor, hissediyordu. Ebu Süfyan'ın çaresizliğini görmüş, onun adına düşünmeye başlamış ve ona Resulullah'ın gönül kapısına açacak anahtarı bulmuştu. Hayatın nice girdapları, nice sürprizleri vardı. Birçoğuna anahtar olacak cümleler, kelimeler de vardır. Kelimeler dünyası, Mevla'nın bitmeyen, tükenmeyen farklı bir hazine dünyasıdır. Üstelik bu hazine, aldıkça çoğalan, harcadıkça artan, harcayanın zenginliğini ve kabiliyetini çoğaltan bir hazinedir. Bir başka ifadeyle, insanlığın ilk gününden son gününe kadar durmadan kaynayan, kaynamaya devam eden bir pınardır. Bu hazineden, bu pınardan güzel şeyler alınız. Çevrenize güzellikler saçınız. Mücevherlerle gönüller fethediniz. Pınardan aldığınız sularla tatlı meyveler, güzel çiçekler yetiştiriniz. Kelimeler ve cümlelerden meydana getirdiğiniz anahtarlarla hayırlar dünyasına kapılar açınız. Her kalbe tesir edecek kelimeler ve cümleler, karşı tarafa daima uzanabilecek harflerden kurulu köprüler vardır. Bunu unutmayınız. Cîrâne'den Umre. Kâbe-i Muazzama, Faran Dağları diye adlandırılan dağlar kümesinin ortasında Bekke Vadisi'ndedir. Ümmül Cibal diye bilinen Ebu Kubeys Dağı'nın önlerindedir. Berrak bir gecede halenin dolunayı kuşattığı gibi Kâbe'yi kuşatan bir bölge vardır. Bu bölgeye Mekke Harem Bölgesi denilir. Mekke Harem Bölgesi'nin kendine ait bir hukuku vardır. Bu hukuk kıyamete kadar devam edecek olan ve korunması gereken bir hukuktur. Allahu Teala gökleri ve yeri yarattığında bu beldeyi haram belde kılmıştır. Kıyamete kadar da Allah'ın bu haram kılışıyla mukaddesiyeti, haramiyeti devam edecektir. Harem sınırının ana hatları İbrahim aleyhisselam ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından tayin edilmiştir. Medine yolu üzerinde bulunan Tenim, Huneyn ve Taif Seyl yolu istikametinde bulunan Cîrâne, bu sınırın hemen dışındadır. Peygamber Efendimizin Huneyn gazvesiyle Taif seferi dönüşü Huneyn ganimetlerini Cîrâne'de dağıtmış, peşinden de ihrama girerek umre yapmıştır. Günümüzde orada mescit vardır. Cîrâne Mescidi diye anılan bu mescit, o gün eda edilen tarihi umrenin hatırasına yapılmış bir mescittir. Tenim ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emriyle Hazreti Ayşe validemizin umre için niyet edip telbiye getirerek ihrama girdiği yerdir. Kardeşi Abdurrahman'la birlikte buraya gelmiş, sonrasında umresini yapmıştır. Orada yer alan mescit de bu hatıra sebebiyle Ayşe Mescidi, Tenim'de bulunması sebebiyle de Tenim Mescidi olarak anılır. Dolayısıyla bu iki mevki, Mekke ve çevresindekilerin ihrama girmesi için sünnetin cereyan ettiği mevkilerdir. Biz bu mevkilerle ilgili bilgilerin ve fıkhi hükümlerin derinliğine dalmayacağız. Burada dikkat çekmek istediğimiz Allah Resulü'nün Mekke ve Kâbe'nin hürmetine riayetteki titizliği ibadet sevgisinin yüceliğidir. Huneyn'de çetin bir savaş yaşanmıştır. Huneyn zaferinden sonra Taif üzerine yürünmüş ve kuşatma altına alınmıştır. Daha sonra kuşatma kaldırılarak Taif'ten dönülmüş, Cirane'de ganimetler dağıtılmıştır. Esirlerle ilgili kararlar verilmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde yaşanan canlı hadiselerin daima merkezinde olmuştur. Bütün bu yorgunluklara rağmen Mekke'ye dönerek dinlenmeye çekilmek yerine Cirane'den ihrama girmiş, Beytullah'a gelmiş, tavafını ve sayını yaparak umresini tamamlamıştır. Efendimizin bu davranışı ibadete ne derece düşkün olduğunu ifade ettiği gibi Beytullah'ın hürmetine de riayette ne derece titiz davrandığını gösterir. Rabbine şükrün de ne güzel ifadesidir. Nübüvvetten sonraki hayat seyrinde Allah Resulü'nün sireti ve sünnetinin daima böyle olduğunu görüyoruz. Biz de onun ümmetiyiz. Ümmeti olduğumuz Resul'ün bu dikkat ve titizliği unutulmamalı, ona layık bir ümmetin muhlis bir ferdi olma azmi her müminin hedefi haline gelmelidir.